Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün linç kültüründen bahsedeceğiz. İnsanın linç etme duygusu nereden gelir? Böyle bireysel, toplumsal nereden kaynaklanıyor? Biraz bunu konuşalım. Tarihimizdeki olaylara ve en sonunda 6-7 Eylül hadiselerine yaklaşalım istiyoruz.
Evet, bu linç suçlu olduğuna inanılan bir kimsenin, bakın suçlu demiyorum, suçlu olduğuna inanılan bir kimsenin, buradaki suçu da siz ceza hukuku olarak düşünmeyin. Yani halk vicdanında, maşeri şuurda bir kimsenin suçlu olması için ceza hukukuna göre suç işlemesi gerekmez. Mesela farklı bir dil konuşması, farklı bir ırktan olması, farklı bir şekilde giyinmesi veya o anda cemiyette hoş karşılanmayan bir şeyi yapıyor olması bile onun suçlu olarak görülmesine yetiyor. Buna toplu olarak ceza verilmesi demektir.
Yani aslında toplumun hukuk dışı kendi vicdanında bir adalet arayışından kaynaklanıyor.
Şimdi
kendi
tırnak adalet
içinde söyleyelim adaleti.
Mesela bir zencinin suç olmadığı halde bir kafeye girmek istemesi Amerika'da bir linç sebebi olmuştur.
Uzun yıllar.
Mesela.
Şimdi
veya bir zencinin bir beyaz kızla konuşması veya çıkıyor olması suç olmadığı halde linç sebebi
fiziksel
olmuştur.
Fiziksel şiddetten mi bahsediyoruz her zaman?
Tabii,
yoksa linç dediğimiz zaman?
Umumiyetle linçte herkesin aklına gelen o kişinin işkenceyle öldürülmesidir.
Hmm. Ama ölümle sonuçlanması mıdır?
Ama dövmek, hakaret etmek, onu enterne etmek cemiyetten, tüccarsa onun alışveriş yapmasını engellemek, boykot etmek, memursa veya bir yerde çalışıyorsa mobbing tatbik ederek onu oradan uzaklaşmak, hepsi lincin içine giriyor. Hı hı. Şimdi bunu daha çok sosyal medyada görüyoruz. Sosyal medyada aykırı fikirler söyleyen veya düşünen veya söylediği veya düşündüğü düşünülen kişiler hakkında klavye şövalyelerinin, yani normalde iki lafı bir araya getiremeyecek kadar aciz zavallı kişilerin klavye başına geçtikleri zaman onlarda hasıl olan cesaretle bir linç kampanyası tatbik ettiğini görüyoruz. Bu linç kampanyaları bazen ferdi oluyor ama umumiyetle organize oluyor. Çünkü bu tip kişiler ruhların birbirini koklayarak bulduğu gibi birbirlerini buluyorlar ve organize oluyorlar. Beraberce hoşlanmadıkları bu tip bir hadiseyle karşılaştıkları zaman hemen organize olup topluca lince kalkışıyorlar. Bu da şöyle oluyor, adam bir tweet atmış veya bir konuşma yapmış bir yerde. Hı hı. Sosyal medyada yüzlerce garip nickname'li hesaplar, bazen isimli, bazen resimli, bazen cisimli, buna önce fikirlerine karşı çıkan, arkasından hakaret eden, ondan sonra bel altına inen ve en nihayet tehdit eden mesajlar göndermektedir. Ve bu giderek de artıyor. Yani saklama şeyi de hissedilmiyor.
Yani linç kültürü o zaman dönem içinde değişiklik göstermiş. Fiziksel şiddetten ticari boykota.
Evet.
Şimdi de artık sosyal medya üzerinden insanların deşifre edilip linç edilmesine kadar gelmiş durumda. Zaman değişiyor, teknoloji değişiyor. Demek ki linç kültürü
usuller de değişiyor. Usuller de değişiyor. Tabii usuller de. Ama linç kültürü insanın nefsiyle, karakteriyle alakalıdır. İnsan insan olduğu müddetçe bu olmuş ve her cemiyette biz bu gibi hadiseleri görüyoruz. Linç öyle bir hadisedir ki cemiyet psikolojisiyle alakalıdır. Bir anda hadiseler öyle bir raddeye varır ki oradaki otorite bunu engelleyemez çok zaman. Ama daha vahimi, orada cari olan otorite bazen de lincin içindedir. Onu
yani
kullanır veya bizzat kendisi organize eder veya teşvik eder. Hadisenin vahim tarafı budur. Onun için biz tarihteki linç hadiseleri dediğimiz zaman umumiyetle mevcut otoritenin göz yumduğu veya desteklediği linçlerden bahsediyoruz. Bunun tabii yakın tarihimizde en tipik misallerini Nazi Almanya'sında görüyoruz. Hı hı. Nazi Almanya'sında hükümet, yani Nazilere aykırı düşünenler önce, yani komünist adı altında, aslında komünist olmadığı halde Nazi totalitarizmini tenkit eden herkes linç edilmiştir. Nasıl linç edilmiştir? Sokaklarda dövülmüştür, arabası yakılmıştır, evine taş atılmıştır ve arkasından öldürülmüştür. Daha sonra Almanya'da rahatsız, hasta olan kişilerin biliyorsunuz ortadan kaldırılması var. Bu bir soykırımdır. soykırım linç midir, değil midir? Bu tartışılıyor. Soykırım lincin devlet tarafından gerçekleştirilen organize, sistemli, planlı bir kısmıdır. Linçten farkı şudur. Burada bir devlet politikası vardır. Devlet bir politikayı tatbik eder. Ama bunu yaparken de halkın da duygularına hitap ederek onları da kullanır. Ama linç kültüründe böyle bir politika yoktur.
Kendiliğinden gelişir ya da öyle görünür.
Evet, veya geliştirilir ama hadisenin önündekiler halktır. Halktan kişilerdir.
Yani aslında toplum içinde yıllarca komşuluk etmiş, akrabalık yapmış, ticaret yapmış, evet, birbirinin elinden yemek yemiş, evet, insanlar belki de bir günde, bir gecede birbirine düşman olur. Bazen bir savaş buna sebep olur. Bazen bir açıklama, evet, bazen yurt dışı kaynaklı bir açıklama.
Sosyal hadiseler, evet, sosyal hadiseler.
Çok enteresan.
Çok basit bir dedikodu. Hı-hı. Yani kulaktan kulağa oynardık biz çocukken. Baştaki bayram haftası derdi. 3-5 şey sonra mangal tahtası olarak çıkardı mesela. Çok basit dedikoduların, çok basit sözlerin yanlış... kulaktan kulağa yanlış yayılmasıyla bazen kasıtlı, bazen kasıtsız cemiyette çok sevilen, sayılan, herkese iyiliği olmuş, herkesin minnet duyduğu kişiler bir anda suçlu tahtasına oturtulup lincin hedefi olmaktadır. Bu linç çok enteresan bir hadisedir. Yani cemiyet psikolojisinin en enteresan tezahürlerinden bir tanesidir. Gerek psikolojik gerek sosyolojik olarak bunun üzerinde çok konuşulmuştur. Yani sebepleri, amilleri, neticeleri ve şekilleri hakkında. Ama şunu da herkes müttefiktir ki linç adı üstünde cemiyetin bir insanı cezalandırma yoludur. Burada adalet, hukuk, kanun, gerçek... Bunların hiçbirisi rol oynamaz. Yok, hiçbirisi rol oynamaz.
Aslında suya düşen bir damla gibi.
Evet.
Dalga dalga hiç ummadığınız yayılır, yerlere, evet, kadar ulaşıyor. Ve
evet,
herhalde hepsinin ortak özelliği çok kısa sürede kontrolden çıkıyor.
Evet. Mesela basit bir hadise. Diyelim ki Rumeli'de Yunan birliklerine Osmanlı birliklerinin mağlup olması. Hemen... O Yunanlılarla aynı dinde olan, aynı lisanı konuşan, aslında hiç onlarla, onun dışında başka hiçbir irtibatı olmayan, en azından kader bağı olmayan, yani Osmanlı ülkesinde yaşayan bir Rum için Yunanistan bir şey ifade etmez. Edenler belki vardır da umumiyetle adam orayı, onlar ayrı bir devlettir. Ayrı, yani o zaman ırkın çok fazla rol oynamadığı bir zamanda İstanbul Rum'u için Yunanistan bir şey ifade etmez. Ama Yunan ordusuna yenilen askerler ve bunun haberini alanlar çevresindeki Rumları taciz ederler.
Ama şöyle galiba yani orada bir şey yapamamış olmanın getirdiği çaresizlik.
Kompleks ve çaresizlik. Evet. Linç'te zaten bu da bir rol oynar. Nitekim Yunan isyanı çıktığı zaman 1820'de, 21'de Yunanlılar, yani orada ayaklanan Yunanlılar, Grekler oradaki Türkleri öldürdüler. Bunların haberleri İstanbul'a geldi. İstanbul'a gelince, İstanbul'da büyük bir infial meydana geldi. İstanbul Rumları adalara kaçtılar. Halbuki İstanbul Rumlarıyla Rumora Rumlarının hiçbir alakası yok. Adamların bundan bir alakası yok.
Ama siz derdinizi anlatana kadar.
Evet, yani patrik üstelik İstanbul patriği Mora'da isyan edenleri aforoz ettiği halde, siz nasıl sultana isyan edersiniz? Bizim dinimizde isyan yoktur, insanları öldürmek yoktur diye onları aforoz ettiği halde patrik idam edilmiştir. Patriğin idamı bir linç hadisesidir. Yani Mora'daki isyancılara söz geçirememenin, orada hakkını müdafaa edememenin şeysidir bu. Bunun ayrı bir psikolojisi, hı-hı, var. İş yerinde amirinden azar yiyen memurun, patronundan posta yiyen işçinin veya sosyal hayatta kendisinden daha güçlü birinden incinen birinin gelip hanımına, çocuğuna veya kendinden daha aşağı, daha güçsüz gördüğü birine sataşması da aslında bu psikolojinin bir neticesidir. Evet.
Peki tarihimizdeki linç olaylarından bahsedelim. Yani dünya tarihinden diye başlayalım isterseniz. Sonra bizim tarihimize ve en sonda bugün konuştuğumuz 6-7 Eylül hadiselerine gelelim.
Şimdi linç hadisesi biraz dediğim gibi her cemiyette olmuş bir hadise. Yani bir adamın farklı evlenmemesi gereken bir kadına evlenme teklif etmesi, ondan konuşması veya satın almaması gereken bir yeri satın alması veya görüşülmemesi gereken biriyle görüşmesi veya akraba olması o insanın linç edilmesi olarak yeter. Osmanlı tarihinde linç hadiselerinin sıkı kontrol edildiğini görüyoruz. Bir kere zaten birbirine linç edebilecek olan topluluklar, yani farklı ırk ve dinlerden olanlar zaten bir arada yaşamamaktadırlar. Tarihteki en enteresan linç hadisesi Hristiyanlığa ait bir linç hadisesidir. Hristiyanların yaşadığı mahallelerde bir çocuk kaybolduğu zaman, biliyorsun çocuklar eskiden çok kaybolurdu. Kuyuya düşer, bir yerde uyuyakalır, kaçırırlar. Yani eskiden bir sebeple çocuklar kaybolurdu. Bu orta çağdan ve yeni çağdan bahsediyorum. Hatta yakın zamana kadar devam etti. Çocuk bulunamazsa eğer, bunun suçu en yakın Yahudi topluluğuna atılırdı. Siz bu çocuğu kaçırdınız.
Neden?
Neden? İğneli fıçıya attınız. Yahudilerin hamursuz ekmeği mayalamak için taze kan kullandıklarına dair Hristiyanlarda bir inanç vardır. Yani öldürdüğünüz kişiyi değil, canlı kişiyi fıçıya atıyorsunuz. Fıçının içinde iğneler var. O kan sızıyor, o kanla hamur mayalıyorsunuz. Şimdi bu o kadar enteresan ki, bir kere Yahudilikte kan haramdır. Yani bırakın, ekmek kanla mayalanmaz. Zaten mayasız ekmek yerler Yahudiler. Hı hı. Yani Mısır'dan kaçışı sembolize etmek için. Hadisenin tamamı yanlıştır. Ve hiçbir zaman bir Yahudinin bir çocuğu, bir Hristiyan çocuğunun kaçırdığı vaki değildir. Bırakın iğneli fıçıyı. Böyle bir iğneli fıçı gören olmamış hiçbir zaman. Ama antik Roma'dan beri Yahudiler kendilerinden olmayanlar tarafından bu şekilde suçlanmışlar. Çok enteresan bir linç usulüdür. 1840'ta Suriye ve Lübnan'da çıkan hadiseler de yine iğneli fıçı hadisesi üzerine çıkmıştır.
Çok enteresan. Evet. Olmayan bir iğneli fıçı.
Evet. Yahudiler, Yahudi mahallesini bastılar. Çocuğu aradılar. Birkaç Yahudi'yi öldürdüler. Onlar onlara cevap verdiler. Kan gövdeyi götürdü ondan sonra. Biliyorsunuz Lübnan'ın muhtariyeti bu hadise üzerinedir. Yani o kadar karıştı ki Suriye ve Lübnan. Hayır. Fransız donanması Lübnan'ın önüne geldi ve Osmanlı hükümeti Lübnan'a muhtariyet vermek mecburiyetinde kaldı. Şimdi benim aklıma geliyor ki belki de bu hadise
bunun için çıkartıldı.
Lübnan'da Hristiyanlığın sayısı fazla. Belki de bunun için çıkarılmış bir hadiseydi. Yani linç hadiselerinde bir anlık cemiyet psikolojisi evet rol oynar. Bunda şüphe yok. Ama her zaman bundan menfaatli ve kârlı çıkan bir grup olmuştu. Bu devlet de olabilir. Bir zümre de olabilir. Bizim tarihimizdeki linç hadiseleri daha ziyade Cumhuriyet devrine tarihleniyor. Ama öyle
ondan yani, önce yok mu
Osmanlı'da? Ondan önce Osmanlı Devleti'nde bildiğimiz bir linç hadisesi yoktur. Bu söylediğim Yahudi iğneli fıçı hadisesi dışında.
Peki mesela toplum içinde kendilerince yani yaşam biçimi olarak kendilerine uymayan insanların linç edilmesi.
Şöyle linçler var. Ama bunu ne kadar
yani psikolojik baskı olarak söylemiyorum. Evet. Fiziksel linç.
Fiziksel olarak. Bunu ne kadar linç kabul edersiniz? İşte biraz evvel söylediğim gibi cemiyette farklı din ve ırk mensuplarının birbiriyle yakınlaşması, oynaması, evlenmesi veya birbiriyle evleneceği dedikodusunun çıkması bir linç sebebidir. Buna benzer gerek İstanbul'da gerek İstanbul dışında hadiseler olmuştur.
Ama galiba mahallelerle sınırlı
mahalle
kalmış.
Evet, bu öyle büyük bir cemiyet hadisesi olmamıştır. Zaten 6-7 Eylül hadiselerine gelinceye kadar Türk tarihinde linç hadisesi diyebileceğimiz çapta büyük bir hadise olmamıştı.
Kısa bir ara verelim. Sonrasında hem İslamiyet'in lince nasıl baktığını hem de 6-7 Eylül hadiselerini konuşalım. Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. İslamiyet'te linç kültürünün yeri nedir? Bir ondan bahsedelim.
Şimdi bir kere bütün dinler şu prensibi koymuştur. Kimse kimsenin suçunun cezasını çekmez. Yani evlat babasının suçunun cezasını çekmez. Kardeşler birbirinin suçunun cezasını çekmez. Bir cemiyet o cemiyeti içindeki bir ferdin cezasını çekmez. Maalesef tarihte böyle olmamıştır. Tarihte pek çok kimse yakınlarının işlediği suçlardan dolayı cezalandırılmış veya linç edilmiştir. Bu linç çok geniş olarak söylüyorum. Sadece öldürülmek olarak değil, entern edilmek, sürgün edilmek gibi. Hatta eski Yunan'da ve Roma'da siyasi suçluların, akrabalarının da bu şekilde cezalandırıldığını görüyoruz. Ama bütün dinlerde kaide budur. İkinci bir kaide, ceza devletin hakkıdır. Şahıslar, fertler kendilerine yapılan, işlenen suçların bile cezasını veremezler.
Anlık olarak da mı veremezler?
Anlık müdafaa olabilir. Yani sizi birisi öldürmeye kalktı. Siz buna kendinizi koruyabilirsiniz. Ve bu korurken karşı tarafın ölmesi suç sayılmaz. Bu hukuka uygunluk sebebidir. Meşru müdafaa var burada çünkü. Meşru müdafaa var. Ama meşru müdafaa değil. Adam sizi, ben seni öldüreceğim dedi. Siz gidip onu öldürdünüz. Bu suçtur. Meşru müdafaa değildir. Şikayet etmeniz lazım polise. Beni tehdit etti diye. Ha bu yürür yürümez o ayrı bir mesele. Zaten biraz lincin esasında da bu vardır. Ya şimdi biz bu adamı mahkemeye versek kaç sene sürünecek, ceza almayacak.
Sisteme güvensizlik yani.
Yani şu anda bunun cezasını verilmesi lazım. Kim bunlar? Bu nasıl böyle konuşup gezebiliyor? Sen burayı şey mi zannettiniz? Bizim elimiz armut mu topluyor? Köpeksiz köyde değneksiz mi gezelim? Böyle bir psikoloji hasıl olur. Yani dinlerin linç hadisesine bakışı budur. Bir, kimse kimsenin suçunu cezası çekmez. İkinci, kimse kimseye ceza vermez. Üçüncüsü, dedikoduyla sağdan soldan yayılan şayialarla hareket etmek dinler tarafından yasaklanmıştır. Hazreti Peygamber buyuruyor ki her işittiğini söylemek bir kişiye yalan olarak yeter. Yani hususi yalan söylemesine gerek yok. Duyduğunu söylüyor.
Çünkü zaten sözlerin, bunun için bir sürü yalan
var. Yalansız söz olmaz biliyorsunuz. Bu sebeple dinler lince karşıdır. Ama cemiyeti şekillendiren bizatihi dinler değildir. Yani cemiyeti şekillendiren bizatihi dinler olsa dindarlar da dindar olmayanlar da çok rahat ederler. Çünkü bütün dinlerde herkesin zannettiği gibi sadece ibadetler veya neyse bir takım böyle ekstrem milletin hoşuna gitmeyen hükümler, içki yasağı gibi değil. Aynı zamanda çok yüksek ahlaki hükümler vardır. O kadar yüksek ahlaki hükümler vardır ki pek çok cemiyette sıradan bir davranış olarak görülen hadise İslamiyet'te yüksek bir ahlak eseri olarak, mesela başkalarının yanında fısıldayarak konuşmayı Kur'an-ı Kerim yasak ediyor. Şahide ne düşünür karşınızdaki insan? Size suizan eder, benim aleyhime konuşuyorlar. Veya üzülür.
Benden üzülür bir şey saklıyorlar değil mi?
Şimdi onun için dinler şekillendirmiyor maalesef cemiyeti. Cemiyeti insanların hayvani ruh dediğimiz nefisleri şekillendiriyor. Ve eğer bir de o cemiyette din ikinci planda kalmış da cemiyetin kontrolü din yobazı dediğimiz, yani dini kullanan ama dinle alakası olmayan kişilerin elindeyse veya milliyetçi olmadığı halde kendisini milliyetçi olarak lanse eden bir takım zorbaların elindeyse, o takdirde bu cemiyette linç kültürünün zaman zaman ortaya çıkması çok tabidir. Bizde İttihat ve Terakki zamanında linç kültürünün başladığını görüyoruz. Çünkü İttihat ve Terakki devri Balkanlarda ciddi manada bir mağlubiyetin oluştuğu devirdir. Bu hadise idareyi içerideki ötekilere, yani gayrimüslimlere yöneltmiştir. O zamana kadar niye yok? Çünkü o zamana kadar imparatorluk. İmparatorluklarda herkes ayrı kulvarında yaşar. Birbirine çok karışmaz. Ama şimdi bir ulus devlet inşası mevzubayız. İttihat ve Terakki bu ulus devleti inşa ederken burada gayretürk unsurları barındırmak istemiyor. Peki gayretürk unsurları buradan nasıl tasfiye edeceksiniz? Linç ederek. Yani öyle hadiseler meydana gelecek
kaçacak.
Ki bunlar buradan kaçacaklar. Buradan kaçacaklar. Mesela dükkanına tabela mecburiyeti getirdi İttihat ve Terakki. Her dükkanda tabela olacak. Onun için tabela yoktu. Yani bu tabela getirme sebebi dükkan gayrimüslim mi değil mi anlaşılsın diyeydi.
Bir tür işaret.
Evet. Gayrimüslimler kendi isimlerini koyan tabelalar asınca bu sefer bunlara karşı boykot tatbik etmeye başladı. Harp çıktı mesela. Bunların mallarına el koydu. Bunlardan alışverişi yasakladı. İşaretlediler. Birazdan göreceğiz. Cumhuriyet'in ilanından sonra artık biliyorsunuz bir ulus devlet kurulmuştur. Yani 1923'te Türkiye Cumhuriyeti bir ulus devlet. Ulus devlet nedir? Ulus devlet bir topluluğun hakim olduğu ve o topluluk dışındakilerin burada azınlık olduğu devlet demektir. İmparatorluktan farklı bu. Azınlık burada kalabalıktır. Çoğunluk burada kalabalıktır, hakimdir. Ve bu hakimiyetini bazen hukuki, bazen gayri hukuki yollardan empoze etmek ister. O da kendinden olmayanların bir şekilde burayı terk etmesi. Ya asimile olması, ya terk etmesi şeklinde izah edilir. Bunun yapılması için de o memlekette bazı resmi politika vardır. Bu politikanın da Avrupa'da pogrom diye bilinen hadiseler var. Mesela Edirne'de Yahudi pogromu Yahudilerin buradan kaçmasına sebebiyet vermiş. Nasıl oldu? Hükümet eliyle bir pogrom tertiplendi. Bütün kötülüklerin arkasında Yahudiler var. Ve Edirne'deki Yahudilerin camları kırıldı, dükkanları yağma edildi. Ve Edirne'deki bütün Yahudiler oradan hicret etmek ve daha sonra Ankara'ya, İstanbul'a ve daha sonra İsrail'e gitmek mecburiyetinde kaldılar. Ama bizim tarihimizde en enteresan linç hadiselerinden bir tanesi 6-7 Eylül hadiseleridir. 6-7 Eylül hadiseleri 1955'te cereyan etmiş. Gerek siyasi gerek sosyal neticeleri cihetiyle de ehemmiyetli hadiselerdir.
Şu ötekileştirme dediğimiz kavram aslında şimdi öyle açıklıyoruz. Toplum içinde insanların birbirinden farklı, ona ne demek lazım bilmiyorum ama sadece farklı yaşam değil ama aynı zamanda öteki haline evet. çevirmek ve bizden değilsen o zaman bizim yanımızda, bizim yamacımızda, etrafımızda yerin yok,
yok psikolojisi. Yok veya sen bizim düşmanımızsın psikolojisi var.
Evet bu son dönemde evet, artı tutar herhalde. Evet, bu...
Yurt dışındaki düşmanlarımızla bağlantın var. Sen onların bizim içimizdeki kolusun gibi bir imaj. İmparatorluklarda böyle değil. Hı hı. Mesela imparatorlukta da mesela Müslüman olmayanlar için, Müslümanlar için, Müslüman olmayanlar ötekidir. Hı hı. Ama farklı kulvarlarda yaşadıkları için, birbirleriyle sosyal olarak rekabet içinde olmadıkları için böyle bir problem yaşanmıyor. Yani bir Ermeninin bir Müslümanla bir rekabeti yok. Yani bir Ermeni gence en çok ne olabilir? Ermeni patriği olabilir. Padişah olamaz. Onun için bir rekabet yok. Ama ulus devlet böyle değil. Ulus devlete bunları sen vatandaş
bütün
diyorsun.
Bütün kapılar açık herkese.
Ama pek çok kapı kapalı. Hı. Subay olamaz, memur olamaz, mülk edinemez, matbaa kuramaz işte gibi mesela. Bunlar bazen resmen kanunen bazen gizli. Tabii cemiyette bu hava yerleşince bir de dış politikada milli hisleri kabartan bazı hadiseler olunca linç kültürü kaçınılmaz. İşte 6-7 Eylül hadiselerinin arkasında da Kıbrıs meselesi yatıyor. Kıbrıs biliyorsunuz 1878'de İngilizlere üs olarak verilen bir ada. 1914'te İngilizler Cihan Harbi başlayınca buraya ilhak ettiler. 1923'te Türkiye Kıbrıs üzerindeki bütün haklarından vazgeçti. Kıbrıs'ta İngilizler hakimiyetinde idi. Kıbrıs'ta Rumlar ekseriyette, Türkler azdı sayı olarak ve Rumlar istiklal istediler 1950'li yıllarda. 1954'te Yunanistan Birleşmiş Milletler'e müracaat ederek İngiltere'den Kıbrıs'ın bağımsızlığını tanımasını istedi. İngiltere buna karşı çıktı, Birleşmiş Milletler reddetti. Bunun üzerine Kıbrıs'ta terör hadiseleri başladı. Bu terör hadiseleri Türklere değil İngilizlere karşıydı. Fakat Türkler İngilizlerin yanında yer aldığı için bunlar da bu terör hadiselerine muhatap oldular. Türkler İngilizlerin yanında yer aldılar çünkü onlar Rumların hakim olduğu bir devlet kurusun istemiyorlardı gayet tabii olarak. Bunun üzerine İngiltere, Yunanistan ve Türkiye'yi bir konferansa davet etti 1954 senesinde. Bu konferansa çıkmadan evvel olanlar oldu. Şimdi bu devirde yani bu Kıbrıs hadiseleri olurken istihbaratla alakası olan bazı işte Kıbrıs Türktür cemiyeti var, Milli Talebe cemiyeti var. Bunlar Milli Amele Hizmet yani o zamanki MİT'le irtibat halinde olan cemiyetler. Bunlar yürüyüşler yaptılar, Patrikhane'ye çelenk koydular. Gene MİT'in yani Milli Amele Hizmet'in teşvikiyle bazı gazetelerde Yunanistan, Rumlar hakkında yazılar çıktı. Bu yazılar daha sonra Türkiye'de yaşayan Rumlar, bunların asalak olduğu, ekonomimizi sömürdüğü, Patrikhane'nin bir fesat ocağı olduğuna dair yayınlar çıkmaya başladı. Bunlar aslında amme efkarını galeyana getirecek yazılardı. Böylece amme efkarı galeyana gelecek. Londra'daki konferansa Türk tarafı diyecek ki halkı zapt edemiyoruz. Hmm. Yani bu iş çözülsün diyecek. Yani hükümetin
bir baskıya
böyle
çevirmek istediler evet. aslında.
Ama hiçbir zaman hadiseler böyle olmadı. Hmm. 6 Eylül'de bir gazetelerde bir haber çıktı. Atamızın Selanik'teki evi bombalandı. Yeni Ekspres diye bir gazete var. Örtülü Ödeneğin yani devletin çıkarttığı bir gazete olduğu bilinen bir şey. Kağıdın mahdut olduğu bir zamanda birkaç gün öncesinden kağıt depoladığı ve o gün 200 bin baskı yaptığı
hazırlanmış yani.
Düşünülürse sonradan bunu Sabri 25 oğlu vardı 12 Eylül Paşalarına. Ben de kendisini tanıdım. Benim dayımın arkadaşıydı. Bizzat kendisine işittim. Gazetelerde de bunu verdi. Bu hadiseleri biz tertip dedik dedi.
Kendisi söyledi.
Evet. Özel Harp Dairesi o zamanki ismiyle Seferberlik Tetkik Kurulu bu hadiseleri tertipledi. Bugün olsa yine aynısını yapardım dedi. Çok doğru yaptık dedi o zaman. Bunu açıkçası Sabri Paşa söyledi. Şimdi bunun üzerine gençler sokaklara döküldü. Kıbrıs Türktür Cemiyeti ve Milli Talebe Cemiyeti bunu tertipliyor, organize ediyor. Patrikhane'ye siyah bir çelenk koydular Kıbrıs Türktür diye. Patrikhane bu işlerle bir alakası yok. Patrikhane bir Türk kurumudur. Yunanistan'la bir alakası yok, Kıbrıs'la bir alakası yok. Hatta Yunanistan o zaman Patrikhane'yi sevmezdi. Sonra Patrikhane'ye saygı göstermeye başladı. Sevmezlerdi birbirlerini çünkü rakipler, millet onu bilmiyor. Yani Yunanistan'daki Ortodokslar Patrik'i tanımıyorlar. Patrik de beni tanıyacaksınız diyor. Dolayısıyla arada zaten bir husumet var, çekişme var. Bunun üzerine hadiseler büyüdü. 200 bin kişiye ulaştı. O zaman nüfusu İstanbul'un 1 milyon değil.
1/5 hemen hemen.
Evet. Bunların çoğunun otobüslerle Adapazarı'ndan, İzmit'ten, Bolu'dan yani Anadolu'dan hatta Erzurum'dan bile gelenler vardı. Çünkü İstanbul'da bir hadise olacak, tertipleniyor. Bu hadisenin sonunun nereye gideceği belli olmaz. Belki oradan bize de bir parsalar düşebilir diye. İzmir'de ve Ankara'da da oldu hadiseler. Bunlar normal masum bir yürüyüş yaparken daha sonra gayrimüslim nüfusun fazla olduğu Nişantaşı, Beyoğlu, Taksim, karşıda Moda, Kuzguncuk gibi yerlerde de gayrimüslim tüccarın önce dükkanlarının taşa tutulması, arkasından yağma edilmesi.
Sistematik olarak.
Sistematik olarak. Hı-hı. Arabalarının ters çevrilmesi, yakalananların dövülmesi, mesela garsonların çıkarılıp dövülmesi gibi hadiseler. Daha sonra kiliselerin ateşe verilmesi. 12 tane kilise yakılmıştır. Ve birkaç tane papaz öldürülmüştür. Birkaç tane sünnet edilmiştir. Evet. Halk, yani halk hadisenin nereye varacağı belli olmaz. Ve hadisenin ana merkezi olan o Taksim'deki kalabalık en son Taksim'deki Atatürk abidesine giderek bayraklarla poz vermişlerdir. Bu hadiseler olmadan önce gayrimüslimlerin ait dükkanların tebeşirle işaretlendiğini biliyoruz. Tıpkı 1930'larda Kristal Gece'den önce Yahudilere ait iş yerleri ve evlerin işaretlendiği gibi boyayla. Burada tebeşirle işaretlenmiş, orada boyayla. Yani bunlar gayrimüslim, bunlar değil. Ona göre hareket edin.
Adres belirtiyorlar.
Tabii bu arada yanlışlıklar oluyor. Doçent yazmış adam, doktor. Doçenti gayrimüslim ismi zannetmişler. Onun dükkanını da ateşe vermişler. Bir ipekçi vardı. Adamcağız gayrimüslim. Leonard galiba ismi. Bayrak astı. Bir de Kur'an-ı Kerim koydu. Kapıya ya ben Müslümanım gibisinden.
Bunu bu İslamiyet'i de kullanmalarına mecburi.
Ne yapsın evet. Pek çok şey çıkıp biz Müslümanız yapmayın etmeyin diye kendini korumaya. Hatta adamcağızın bir tanesi çok affedersiniz pantolonunu indirmek mecburiyetine kaldı. Müslüman olduğunu ispatlayabilmek için. Halbuki Yahudiler de sünnet olurlar. Ama kalabalık onu bilmez tabii ki. Aziz Nesin diyor ki ben hayatımda bu kadar Atatürk resmi görmedim diyor İstanbul'da. Her dükkan birer Atatürk resmi buldu. Büyüklü, küçüklü, irili, ufaklı. Herkes yani Rum olsun, Müslüman olsun kendini koruyabilmek için yani bayrak
can havliyle
cana Atatürk resmi evet. hızını alamayan Musaf ve Kur'an-ı Kerim koyarak levha asarak bu kalabalıklardan kendini korumaya çalıştı ama bunlardan da dükkanı yakılan malları yağma edilenler oldu. Hadisenin bilançosu korkunçtu. Yani 150 milyon dolar o zamanın parasıyla bir zarar var. 20-30 kişi öldü. Hadise ölüm değil, mallara konmak olduğu anlaşılıyor. Yani başka maksat olduğu anlaşılıyor.
Yani aslında yağma da yapılıyor.
Yağma yapıldı. Ama esas maksat yağma ve öldürme değildi. Olsa da çok insan ölürdü.
Nasıl
esas maksat
konmak?
Şöyle Rumları kaçırıp mallarına el koymak.
Ya o zaten onu soracağım süreç içinde oldu. O dönem de kendi zenginlerini üretmiş
evet,
bu sebeple.
Yani zaten varlık vergisiyle muazzam bir şekilde gayrimüslimlerin servetine el konuldu. Bu kalanlar. Askerler, polis ve askerlerin hadiselere seyirci kalması hatta yer yer lokal olarak işaret etmesi bakın şurası da var. Hmm. Bakın şurası da var. Bunlar var. Hatta askeri okul talebelerinin, polis okulları talebelerinin o gün izinli sayılmaları. Yani gidin yapın değil de o gün izinli sayılmaları da çok enteresan hadiselerdir. Sonradan bu Selanik'teki eve bomba atan kişinin Selanik konsolosu olduğu ve konsoloshanenin bekçisi tarafından Türkiye'den getirilen iki dinamit lokumunun bu eve atıldı. Konsoloslukla ev yan yanadır. Ve bu işi Batı Trakyalı ama Türkiye'de hukuk tahsil eden bir gencin organize ettiği muhtemelen istihbaratın adamıydı. Ortaya çıktı. Bunlar yargılandılar. O genç beraat etti. MİT'in adamı olan konsolos ve bekçi mahkum oldular. Yunanistan bunları mahkum etti. Yani Yunanistan mahkemesi mahkum etti. Türk mahkemeleri de mecburen bu ikisine ceza verdi. Fakat bu işi organize eden genç kurtuldu. Yakın zamana kadar yaşadı, milletvekilliği yaptı. Orhan Uçar diye birisi. Ve gayet bu işi, benim alakam yoktu bununla. benim alakam yok dedi. Ama mahkemede herkes onu gösterdi. Mahkum olanlar dayı, konsolos dayı onu gösterdiler. Adam neyse o da ayrı bir hadisedir. Ama buradan çok enteresan neticeler ortaya çıktı. Şimdi bu bazı Türkler komşularını falan sakladılar. Bazıları korkudan bunu da yapamadılar. Çünkü saklarsak başımıza neler gelir? Yani İstanbul, Türkiye tarihte görmediği bir linç hadisesini gördü. Yani İzmir'de Amerikan askerlerine kadar bu hadise yürüdü. Ama esas İstanbul'dur, merkez İstanbul'dur.
Ve bu dönem kendi zenginlerini üretti dedik. İnsanlar kaçarken, giderken, saklanırken yükte hafif pahada ağır ne varsa güvendikleri emanet ettikleri insanlara bıraktılar. Ama geldiklerinde, döndüklerinde, olaylar yatıştığında bunları bulamadılar.
Şimdi bunun neticelerinden bahsedeyim. Bu neticeyi en son söyleyeceğim. Birinci netice, bu Londra'daki konferansta Türk tarafının elini kuvvetlendirecek bu infial aleyhe döndü. Vandal Türkler, barbar Türkler, gördünüz mü? Bakın Rumlara neler yaptılar diye bütün amme efkarına fevkalade bomba gibi düştü bu hadiseler. İkincisi, tam o sırada İstanbul'da milletler arası bir konferans tertipleniyordu. O konferansa iştirak edenler de bu hadiseleri gözleriyle gördüler o zamanlar. Ve amme efkarında Türkiye aleyhine muazzam bir imaj hasıl etti.
Düzenleyenler de böyle kontrolden çıkacağını
düşünmediler. Zaten dedim. Hükümetin bu işte parmağı olduğu söylendi. Bana sorarsanız bu işi derin devlet organize etti. Zaten itiraf etti. Hükümet ise buna muhtemelen hükümeti de yanılttılar. Yani hükümete bu hadisenin bir gösteri mahiyetinde olacağını ve bunun memleketin faydasına olacağını söylediler. Hükümet de buna inandı. Yani Adnan Menderes'in böyle saflıkları vardı. Sonra bu Adnan Menderes'in aleyhine kullanıldı ve Fatih Üçlü Zorlu bundan dolayı 6 sene hapse mahkum oldu. 27 Mayıs'tan sonra hiç alakası olmayan. Hükümete zarar verdi bu. Yani hükümet için menfaatli bir şey değil ki, hükümetin aleyhine olan bir şey. Nitekim hükümet bundan dolayı...
Ama bunu öngörmesi gerekmez miydi zaten?
Gerekirdi,
yani?
gerekirdi. Yani bu büyük bir hata.
Biz siyasetle hiç ilgilenen insanlar değiliz ama biz bile şöyle biraz yukarıdan bakınca...
İşte bu dediğim gibi Adnan Menderes'in saflığı ve etrafındakilerin onu oyuna getirmesidir. Fuat Köprülü bu iş komünistlerin işidir dedi. Hemen Aziz Nesin ekibi tutuklandılar. O zaman komünist bilinen herkes mahkemelere çıkardı. Çünkü bir kötülük varsa komünistlerin işidir. Gayrimüslimlerin işidir. Burada gayrimüslimler mağdur olduğu için gayrimüslimlerin işi olamaz. Dolayısıyla komünistlerin işidir.
Onlar kalıyor.
Onlardan bir kısmı mahkum oldu, bir kısmı serbest kaldı. Yani hadise bana sorarsanız geçiştirildi. Fakat 27 Mayıs'tan sonra tekrar gündeme geldi. Ve bu hadise aslında doğrudan Demokrat Parti'nin işi olmadığı halde Demokrat Parti'ye fatura edildi. Adnan Menderes başta olmak üzere Demokrat Parti ricali 6-7 Eylül hadiselerinden dolayı mahkum oldular. Bu hadise neticesinde, 6-7 Eylül hadise neticesinde İstanbul'da yaşayan Rumlar büyük bir korkuya düştüler ve yavaş yavaş memleketi terk ettiler. Şimdi terk ederken bunlar yanlarında bir şey götüremiyorlar. Çünkü çıkarken belli miktarda Türk parası koruma kanunu var. Para çıkaramıyorsunuz, altın çıkaramıyorsunuz.
Gümüş, kaşık, çatal bile çıkaramıyor.
Yani çıkaramıyorsunuz. Bir valiz alabiliyorsunuz yanınıza, şahsi eşyalarınızdan müteşekkil. Orada da mesela aynası varmış kadının. Bir tarafı gümüş diye onu bile çıkarmadılar dışarıya, düşünün. Dediğiniz gibi güvendiği veya güvendiğini zannettiği kişilere bıraktı. Ve bir daha gelemediler. Bu servet onların oldu. Hı hı. Onların oldu. Ben böyle insanlar tanıdım.
Ben de tanıdım.
Böyle olduğu söylenen insanlar tanıdım.
Pek çok kapıcının böyle Türkiye'nin yeni
kapıcı
zenginlerini...
Kapıcı ve basit esnafın bu şekilde zengin oldu. Ha, onları da suçlamıyorum. El koymadılar onlar. Ama şunu yapabilirlerdi. Yani bir şekilde o parayı Yunanistan'a kaçmak zorunda kalan mazlum insanlara iade edebilirlerdi. Bunun misalleri var. Mesela Karamürsel diye bir fabrika var. Duymuşsunuzdur, mağaza var. Orası aslında bir kumaş fabrikasıydı. Boşnaklar tarafından kurulmuş bir kumaş fabrikasıydı. Bu fabrika nasıl kuruldu? Eskiden Bosna'dan tüccarlar İstanbul'a gelirler. Mal alır giderlerdi. Bosna, Avusturya tarafından işgal edilince bunlar İstanbul'daki esnafa borcunu ödeyemedi. Yıllar geçti. Yugoslavya kurulunca bu adamların çocukları ve torunları İstanbul'a geldiler. Tek tek o babalarının ve dedelerinin iş yaptığı adamları buldular. Bulabilen tabii hepsi değildir. Borçlarını ödediler. Bu o zaman çok büyük bir sansasyon oldu. İstanbul Ticaret Odası'nda konuşuldu. Osmanlı zamanında ama. Hı hı. Konuşuldu. Hatta Abud Efendi vardır meşhur. Yalısı ve hanı meşhurdur. çıktı dedi ki ben böyle bir şey görmedim. Ben dedi Bosnalılar için, Bosnalıların çalışacağı bir fabrika kurmak istiyorum. Bosna zenginlerini de davet ediyorum dedi. Onun üzerine Karamürsel Kumaş Fabrikası kuruldu. Karamürsel Kumaş Fabrikası'nın kurucularının bir kısmı Bosnalılardır. Çalışanlar da o zamanki Bosnalılardı. Yani bu mümkündü. Ve 27 Mayıs'tan sonra...
Hiçbir şey yapma, bırak onun üstüne, ya da adam şimdi geldi mesela, evet, istiyor malını. Evet, onu da vermedi.
Vermedi. Rumlardan kalan gayrimenkuller yok pahasına satıldı. Çünkü vatandaşlıktan çıkarıldıkları için bunların mallarını burada muhafaza etmeleri mümkün değil. Bu sebeple bunların yok, maliye bunları el koydu ve yok pahasına sattı. Yani İstanbul'un en güzel yerlerinde Rumlara ait pek çok yer bu şekilde halkın eli. Yani bu linç hadisesi muazzam bir yaradır mazimizde. Türk İslam nezahatiyle asla telif edilemeyecek bir hadisedir. Faydasından çok da zarar olmuştur. Kötü işlerin zaten faydası kısa müddetlidir. Zararı ise daha uzun ve daha geniş müddetlidir.
Hatta kalıcı diyelim, kalıcıdır şu anda, evet, olduğu gibi. Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.